merhametin bereketi. Eğer bizi ve rızamızı istiyorsan, bunun ancak bir gönül kazanmaya bağlı olduğunu unutma. Sen varını yoğunu, malını mülkünü ver de bir gönül yap. Yap da o gönül mezarda, o kapkara gecede sana ışık versin. Hazreti Mevlana. Merhametin bereketi. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Ondan uzak bir gönül, zihayat, hayat sahibi, canlı değildir. Her hayrın başı olan Besmele ve Fatiha, Allah'ın Rahman ve Rahim, merhamet isimleriyle başlar. Peygamberler ve velilerin hayat hikayeleri de merhamet menkıbeleriyle doludur. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmanın en tabii neticelerinden biri, merhamet dolu, engin bir gönle sahip olmaktır. İbadetlerin, bilhassa haccın hakikatine böyle bir gönül ile kavuşulabileceğini, Hazreti Mevlana Kaddesallahu Sırruh, aşağıdaki şu hikaye ile ifade eder. Büyük pir Bayezid-i Bistami, hac ve umre ifası için Mekke'ye doğru süratle gidiyordu. Her gittiği şehirde oranın ulularını araştırıyor, bu beldede basiret sahibi kim var diye önüne gelene soruyordu. Çünkü nereye sefer yaparsa yapsın, evvela hak dostlarını bulmanın zarureti inancı içindeydi. Çünkü Hak Teâlâ, şayet bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz. En-Nahl 43, El-Enbiya 7 buyuruyordu. Musa aleyhisselam dahi ledünni ilme sahip Hızır'ı ziyaretle emredilmişti. Bayezid, hilal gibi süzgün, uzun boylu bir pir gördü ki, onda velilerin ruhaniyeti vardı. Gözleri dünyaya ama, kalbi ise güneş gibiydi. Bayezid o pirin karşısına oturdu. Pir ona, "Ey Bayezid, nereye gidiyorsun? Gurbet eşyasını nereye taşıyorsun?" dedi. Bayezid de, "Hacca gitmek niyetindeyim. 200 dirhem de param var," dedi. Pir Bayezid'e dedi ki, "Ey Bayezid, o dünyalığının bir miktarını Allah yolundaki muhtaçlara, gariplere, biçarelere dağıt. Onların gönüllerine gir ki ruhunun ufku açılsın. İlk olarak gönlüne haccettir. Ondan sonra da rakik bir gönülle o nazik hac yolculuğuna devam et. Çünkü Kâbe, Allah'ın hâni-i birri, yani ziyareti farz olan, sevabı mucib bir beyttir. Lakin insan kalbi, sırlar hazinesidir. Kâbe, Azeroğlu İbrahim'in binasıdır. Gönül ise, celil ve ekber olan Allah'ın nazargahıdır. Eğer sende basiret varsa, gönül Kâbesini tavaf et. Topraktan yapılmış sandığın Kâbe'nin asıl manası gönüldür. Cenab-ı Hak, görünen, bilinen suret Kâbesini tavaf etmeyi, kirlilikten temizlenmiş, arınmış bir gönül Kâbesi elde edesin diye sana farz kılmıştır. Şunu iyi bil ki, sen Allah'ın nazargahı olan bir gönlü incitir, kırarsan, Kâbe'ye yaya olarak da gitsen, kazandığın sevap, gönül kırmanın günahını dengeleyemez. Sen varını yoğunu, malını mülkünü ver de bir gönül yap. Yap da o gönül mezarda o kapkara gecede sana ışık versin. Allah'ın huzuruna altın dolu binlerce kese götürsen, Cenab-ı Hak, bize bir şey getirmek istiyorsan, kazanılmış bir gönül getir. Çünkü altın, gümüş, bizim için bir şey değildir. Eğer bizi ve rızamızı istiyorsan, bunun ancak bir gönül kazanmaya bağlı olduğunu unutma, buyurur. Hakkın nurunun insandaki tecellisini görmek için kalp gözün iyice açılsın. Bayezid, pirin bu nüktelerini kavradı. Gönlü sohbetle merhametin esrarından bir hisse aldı. Huzur ve vecd içinde hac yolculuğuna devam etti. Mevlana Kaddesallahu Sırruh bu hikayeden sonra sözlerine devamla şöyle buyurur. Sefere çıkacağın vakit, ilahi bir hazine olan insanı kamil olmak talebiyle çık ki, gönlünün ufku açılsın. Her kim ekin ekerse, maksadı buğday almak olur. Saman zaten buğday ile husule gelir. Saman ekersen, buğday hasıl olmaz. Öyleyse sen de insanı kamil, rehberi fazıl ara, onun talibi ol. Hac vakti olunca Kabe'yi ziyaret ve tavaf maksadı ile git. Bu maksatla gidersen, Mekke-i Mükerreme'nin hakikatini görmüş olursun. Hazreti Mevlana'nın hikayede haccı misal vermesi, haccın çok nazik bir ibadet olmasındandır. Çünkü hacda meşru olan birçok şey yasaklanır. Bir mahşer manzarası sergilenir. Ayet-i Kerime'de insanın hac esnasında refesten yani mala yani'den, dünyanın boş şeylerinden korunması ihtar edilir. Bu sebeple hac yolculuğuna ruhi bir hazırlıkla çıkılmalıdır. Namazın, orucun nafilesi olduğu gibi haccın da nafilesi vardır. Nafile yapılan hac ibadetleri hakkında cahilane tenkitler yapmak, Allah korusun, ucu küfre sarkan bir takım boş sözlerdir. Bunlar cehalet homurtuları olup, ibadet lezzetinden mahrumiyetin kara ifadeleridir. Asr-ı saadetten beri nafileler bir iman vecdi ile devam ede gelmiştir. Heyecan ve iştiyak ile yapılan nafile ibadetler, kulu Allah'a takarrub, yakınlaşma tecellisine mazhar kılar. Ruhu derinleştirir. Merhamet ve cömertlik vasıfları inkişaf eder. Cenab-ı Hak böyle has kullarının gören gözü, işiten kulağı olur. Yani onların görüşleri, duyuşları, düşünüşleri ve ifadeleri artık hep ilahi nurun cereyanı haline gelir. Bu yükselişler, nafile ibadetlere olan muhabbet ve mahlukata olan merhametle mümkündür. İmam-ı Azam'ın 55 kere hac ettiğini söylemek bu hususta kafi ve vafidir. Tezkiretül Evliya kitabında insanın hak katında değerini ifade eden bir kıssa. Tabiinden alim, fazıl, muhaddis ve sufi Abdullah bin Mübarek, hacı ifa ettikten sonra Mekke'de, haremde, yakazı halindeyken semadan iki melek gelir. Biri diğerine, bu sene 600 bin kişi hac etti. Hepsinin haccı Şam'da Ali bin Muvaffak ismindeki bir ayakkabı tamircisinin yaptığı salih amel hürmetine makbul oldu. Bu kişi hacca gitmeye niyet etti, lakin gidemedi. Onun yaptığı bir amel hürmetine bu kadar hüccacın haccı kabul edildi, der. Abdullah bin Mübarek, uyku ile yakaza arası olan bu halden uyanınca merak ve hayret içinde kaldı. Şam kervanı ile Şam'a gitti. O zatı bulup sordu. Sen hacca gitmediğin halde ne amel işledin? Ali bin Muvaffak, Abdullah bin Mübarek gibi meşhur bir zatı karşısında görünce önce çok şaşırdı. Heyecandan bayıldı. Kendisine geldiğinde ise şöyle anlattı. 30 senedir hacca gitmeyi arzu eder dururdum. Ayakkabı tamirinden 300 dirhem para biriktirdim. Hac yolculuğuna niyet ettim. Hamile karım, komşudan et kokusu geliyor. Bana bir parça et ister misin? Dedi. Komşuma gittim, durumu anlattım. Komşum ağladı. 7 gün oldu ki çocuklarım açtır. Yolda ölü bir hayvan buldum. Ondan bir parça kestim. Şimdi onu kaynatıp çocuklarımı avutuyorum. Helal bir gıda bulamaz isem mecburen onu yedireceğim. İsterseniz vereyim. Fakat bu kaynayan et bunlara ölümle burun buruna geldikleri için helal, size ise böyle bir zaruretiniz olmadığı için haramdır, dedi. Ali bin Muvaffak devamla, bunu duyunca sanki içimden bir parça koptu. Binbir zorlukla biriktirdiğim bu 300 dirhemi ona verdim. Ya Rabbi, haç niyetimi kabul et, diye Rabbime iltica ettim, dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, Rabbim bana rüyada doğruyu bildirmiş, dedi. Bu hadise, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin bize gösterdiği bir merhamet bereketidir. Rüyadaki zuhuratla haçtan misal verilmesi, ibadet hayatında da merhametin ne derece mühim bir rol oynadığını ifade etmektedir. Diğer manada hac, beden elbisesinden sıyrılıp ruhun derinliğine kavuşabilmeye gayret ederek nefsani kasırgalardan kurtulmaya çalışmaktır. İçli Yunus'umuz bazı beyitlerinde bu hakikati şöyle ifade eder. Aksakallı pir hoca, bilemez hali nice, emek yimesün hacca, bir gönül yıkar ise. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Sırf şekille ruhi bir derinliğe ulaşılamayacağına dair Bayezid-i Bistami'den şu kıssa meşhurdur. Müritlerinden biri, kürkünüzden bir parça verseniz de teberrüken üzerimde taşısam, der. Bayezid cevaben, oğlum, sen adam olmadıktan sonra Bayezid'in kürkünü değil, derisini yüzüp içine girsen fayda vermez, buyurur. Bayezid-i Bistami, kaddesallahu sırru, bir yolculuk esnasında bir ağacın altında biraz istirahat ettikten sonra yolculuğa devam eder. Yolda, torbaların üzerinde, dinlendiği yerden geçen birkaç karıncanın gezindiğini görür. Onları yurtlarından mahrum etmemek ve onlara gurbet hayatı yaşatmamak için geri döner. Dinlendiği yere gelir, karıncaları eski yerlerine bırakır. Cüneyd-i Bağdadi kaddesallahu sırruh da bir sabah namaza gideceği sırada cübbesinin üzerine yatmış, uyuyan bir kedi görmüştü. Onu rahatsız etmemek için o gün namaza cübbesiz gitmeyi düşündüyse de uygun bulmadı. Kediyi rahatsız etmeden onun yattığı kısmı usulca kesti ve kesik cübbesiyle camiye gitti. Kedi de uykusuna devam etti. Bu haller, Yaradan'dan ötürü yaradılanlara gösterilen kâbına varılmaz şefkat ve merhamet tezahürleridir. Rabbe yakın bir müminin gönül ufkunun derinliğidir. Hadis-i şeriflerde buyrulur. Kedisinin aç kalmasını umursamayıp ölüme sebep olan bir kadın cehenneme gitti. Susuzluktan soluyan bir köpeğe ayakkabısıyla su içiren günahkar bir kadın affedildi. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Bayezid-i Bistami kaddesallahu sırruh anlatırlar. Zamanımızda binlerce veli vardı. Fakat asrın kutupluğu vazifesi Ebu Hafs adında bir demirciye verilmişti. Bunun hikmetine muttali olmak için dükkanına gittim. Kendisini çok dertli gördüm ve sebebini sordum. Büyük bir hüzünle şöyle dedi. Acaba benim derdimden daha büyük bir dert, benden daha dertli bir insan var mı? Derdim şudur ki, acaba kıyamet gününde bu kadar ibadullahın hali nice olur? Ardından ağlamaya başladı ve beni de ağlattı. Merak edip sordum, halkın muazzep olmasından niçin bu kadar kederleniyorsun? Ebu Hafs Hazretleri cevaben, "Benim fıtratım merhamet ve şefkat mayasıyla yoğrulmuştur. Şayet ehli cehennemin bütün azabı bana yüklenip onlar affedilse, ben bundan ziyadesiyle memnun ve derdimden de halas olurum," dedi. Bunun üzerine anladım ki Ebu Hafs Hazretleri nefsi, nefsi diyenlerden değil, peygamber meşrebinde olup ümmeti, ümmeti diyenlerdendir. Onun yanında bir müddet kaldım. Bu arada kendisine bazı Kur'an surelerini talim ettim. Ancak 40 senedir tahsil ve idrak edemediğim dereceye onun vesilesiyle ulaşmamla asıl talimi o bana yapmaktaydı. Batınım feyz-i Rabbani ile doldu. Yine anladım ki kutbiyet ayrı bir sırdır. Fazilet sadece ilim ve çok ibadetle değil, onların irfana tebdiline ilaveten Cenab-ı Hakk'ın mevhibe ve teveccühü iledir. Şu kadar var ki, bu teveccüh ve mevhibenin Ebu Hafs Hazretlerine nasip olmasında, ondaki engin şefkat ve merhametin tabiata asliye haline gelmesinin bereketini de unutmamak gerekir. Bu merhamet ve şefkatin peygamberlerden sonra en büyük misalini sergileyen Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Onun Ebu Hafs Hazretlerine de örnek teşkil edip şefkat ve merhametin kemalini ifade eden duası şöyleydi. Ya Rabbi, benim vücudumu cehennemde o kadar büyüt ki başka kullarına orada yer kalmasın. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu merhamet vasfının pek çok misali vardır. Bunlardan biri de Mekke'nin ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef'in kölesi olan Bilal-i Habeşi Hazretlerini büyük meblağlar karşılığında satın alıp azat eylemesidir. O, bu davranışı ile iltifat-ı peygamberiye nail olmuş, merhamet ve cömertlikte abideleşmiştir. Hazreti Mevlana Kaddesallahu Sırruh bu hadiseyi şöyle nakleder. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan gelmişti. Cennette Bilal'in nalin seslerini duyduğunu söylüyor ve "Ne mutlu Bilal'e!" buyuruyorlardı. Bunu işiten Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Mustafa'nın huzuruna çıktı ve vefalı Bilal'in halini arz etti. Dedi ki, "O felekleri ölçen mübarek varlık senin aşkına düşmüş, senin muhabbetine tutulmuştur. Bu yüzden zulümperver insanlar o melek tinetli insana zulmetmektedirler. Suçsuz olduğu halde kanatlarını yoluyorlar. O büyük defineyi şirk ve isyan toprağına gömmek istiyorlar. Yakıcı güneşe karşı kızgın kumlara yatırıyor, çıplak bedenini dikenli dallarla dövüyorlar. Fakat o, teninden çeşme gibi akan kanlar fışkırdığı halde Allah birdir, Allah birdir diyor. Hakka secdeden vazgeçmiyor. Hazreti Ebu Bekir'in merhamet ve şefkatinden dolayı vücudunun her zerresi mahzun ve gamla dolu bir dil haline gelmiş, Bilal'in durumunu Hazreti Peygamber'e büyük bir üzüntü içinde uzun uzadıya anlatmaktaydı. Nihayet gönlündeki niyeti ishar edip, "Ya Resulallah, onu satın almak istiyorum. Bütün servetimi harcamaya hazırım. Cenab-ı Hakk'a gönül vermiş, onun ve Resulünün kölesi olmuş, bu yüzden de Allah düşmanlarının hışmına uğramış, işkencelere maruz bırakılmış o mübarek insanı o halden kurtarmadan bu canıma dünyada rahatlık yoktur," dedi. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bundan pek memnun oldular ve "Ey Allah'ın ve Resulünün merhametli dostu, bu ticarette ben de sana ortağım," buyurdular. Hazreti Ebu Bekir derhal Bilal'in sahibinin evine yollandı. Bilal'e yapılan işkencelerden ötürü aklı baygın bir vaziyetteydi. Hazreti Bilal'in sahibi olan o merhamet mahrumu insana ağzından acı sözler sarf etti. Dedi ki, "Ey habis, ey hiddetten gözü kararmış merhametten nasipsiz, bu Allah dostunu nasıl dövüyorsun? Ey insafsız, Bu ne kin, bu ne garaz? Ey merhamet fukarası, kendini insan mı sanıyorsun? Ey insanlık mahrumu, nefret edilmiş kişi! Sen insan kılığındasın ama insanlığın yüz karasısın. Bu sözlerden sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, adamın aç gözünü dünyalıkla tıkadı. Öyle ki bu duruma Bilal'in efendisi iyice şaşırdı ve Ebu Bekir'in halini hayretle seyretti. Onun bu hayretini fark eden Sıddık-ı Ekber Hazretleri o nasipsize şöyle dedi. Ey ahmak! Sen çocuk gibi bir cevize karşılık bana paha biçilmez bir inci verdin. Fakat haberin yok. Bilmiyorsun ki Bilal iki dünyaya değer. Ben onun ruhuna bakıyorum. Sen ise rengine. Eğer sen satışta biraz daha bastırsaydın, onu almak için daha fazlasını verirdim. Daha da bastırsaydın neyim varsa verir, hatta borca girerdim. Yine de bu alışverişten ben kârlı çıkardım. Ey nasipsiz kişi! Şunu iyi bil ki mücevherin kıymetini ancak sarraf bilir. Hazreti Mevlana kaddesallahu sırru, bu kıssasında merhamet ve şefkatin kamil bir tezahürünü sergilemenin yanında, bir insanı kamile paha biçilemeyeceğini, yani dünyevi kıymetlerin insanın manevi kıymeti karşısında değersiz olduğunu ne güzel ifade eder. Evvelce bir ortodoks olan hocam Yaman Dede, Hazreti Mevlana'nın mesnevisi bereketiyle hidayet bulmuş, içli, yanık bir peygamber aşığıydı. Adeta onun ve ashabının ahlakı ile ahlaklanmıştı. Şu hadise bu halini aksettirmeye kâfidir. Bir gün derste öğrencilerinden biri sorar. Hocam, ağır bir günahın altında kalmayı mı yoksa cüzam illetine tutulmayı mı tercih edersiniz? Yaman Dede der ki, Allah'ın kullarının gönül dünyasından bir an için uzaklaşmak ve duyarsız olmaktansa diri diri yanıp kül olmayı tercih ederim. İşte İslam'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirdiği merhamet ve muhabbet ufkunun sonsuzluğu. Ya Rab, merhamet kalplerimizin tükenmez hazinesi olsun. Amin.